Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla beraber karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam herhalde bu hafta yeni bir konuya başlıyoruz bu dersimizde. Bu Yahudi vezir hikayesi vardı. Hem hocam siyasi tarafı olan hem insanların, Müslümanların dikkatli olmasını, herkese kanmamasını tavsiye eden güzel bir kıssadır. Buyurun hocam, isterseniz genel bir bilgi verebilirsiniz önce başlamadan.
Önce değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımıza sunuyoruz. Rabbim hayırları fethetsin, şerleri defetsin, gönül muratlarımız hasıl olsun. Elimiz, dilimiz, belimiz güç kuvvet bulsun. Safalar müzdad olsun.
Amin.
Bu tabii Mevlevi Gülbanki. Böyle bir gülbankla başlamış olalım.
Eyvallah hocam.
Buradaki hikaye yeni bir hikaye. Zaten Mesnevi'nin usul ve üslubu böyle.
Evet.
Taassubu dolayısıyla, ön yargısı dolayısıyla Hristiyanları öldüren bir Yahudi padişahtan bahsediyor.
Evet.
Tabii burada esas Yahudi padişahtan ziyade her birisini biz kendimize alacağız.
Bir boyutu böyle hocam.
Yani her bir dersi önce nefsimize
eyvallah
almak zorundayız. Aslında taassubun, ön yargının, fanatizmin insanı nasıl yanlışlara sürüklediğini gösteren güzel bir hikaye.
Eyvallah.
Bu konuda Hazreti Pir bizleri ikaz ederek uyarmak istiyor. 321. beyt.
Eyvallah.
Bud-u şahi dercuhudan zulümsaz, düşmeni İsa ve Nasrani güdaz. Bak burada bir padişah vardı diyor. Çok zalim ve gaddar bir padişah. Yahudi bir padişah. İsa düşmanı, Hristiyanlığın düşmanı ve önüne kim gelirse Hristiyan ya da İsevi onları bir bir öldürüyordu. Ve şöyle dedi. Ahdi İsa budu nevbet anı o, canı Musa o bu, Musa canı o. Aslında diyor adam, peygamberlik zamanı ve nöbeti İsa Aleyhisselam'daydı. Çünkü Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa
devri
Aleyhisselam
bitmişti, geldi. Evet.
Zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği kitap, İncil, aslında ahlaki, ruhi ve mistik bir kitap.
Tevrat'ı tamamlayan bir kitap
ve
hocam.
Ve burada şey yok.
Ahkam yok.
Muamelat yok. Hmm. Ahkam yok. Yani fıkıh yok. Fıkıh yok.
Evet.
O yüzden laiklik nereden çıkmış Türkiye'de? Yani ne din dünyaya karışacak, ne dünya dine karışacak diyorlar ya.
Biraz Hristiyanlıktan mı hocam? Eğer
devlet ve din ilişkilerini iyi incelerseniz tarihte üç türlü ilişkisi var bunun. Bir, devlet dini ve dini tüm müesseseleri işgal eder. Ve dini devlet yönlendirirse, istediği gibi bir din oluşturursa buna Bizantinizm diyorlar.
Evet.
Devletin dini işgal etmesi ve yönetmesi, yönlendirmesi. İkincisi, din devletin tüm birimlerini işgal eder ve din ve din adamları yönetmeye kalkarsa bunun adı teokrasidir.
Biraz İran'da olduğu gibi.
Teokrasidir. Ve bizim dinimizde teokrasi yoktur. Yani hastanenin başhekimi papaz, hapishanenin müdürü papaz, fabrikanın genel müdürü papaz. Efendim yani ilgisi ve alakası olsun ya da olmasın, her işin tepesinde din adamı atanırsa, din adamları bu işi yönetmeye kalkarsa bunun adına da teokrasi denir. Ve böyle bir anlayış bizim dinimizde yoktur. Üçüncüsü de ne din devletin işine karışacak ne de devlet dinin işine karışacak. Bunun adı da laiklik. Aslında laiklik diye de bir şey yok dünyada. Şimdi sizin tuvalete nasıl gireceğinizden tutun, nasıl yatacağınıza, nasıl yiyeceğinize varıncaya kadar bir edep, ahlak, bir disiplin getiren İslam dinini nasıl laikize edeceksiniz?
Nasıl hayatın dışına atacaksınız?
Hayatın dışına atacaksınız. Zaten laikliği bizde din ve vicdan hürriyeti şeklinde hep açıklarlar ama
aslı hocam,
aslında bu işin kılıfı.
Kılıfı.
Arkasında din düşmanlığı. Zaten bu zaman zaman kavgalarda ortaya çıktı. Efendim işte başörtüsü din ve vicdan hürriyetinin tabii bir gereği mi? Gereği.
Ama laikliğe aykırı.
Ama diyor ki olmaz. Bu o kişinin ben hayatımı kanunlara, anayasaya göre değil, Allah'ın emri ve iradesine göre yaşayacağım, ona göre hareket edeceğim demenin ilanıdır. Dolayısıyla bu laikliğe aykırıdır. Yani dini siz bir değer olarak, yüksek değer olarak kabul edip de hayatınızı ona göre tanzim etme yoluna girdiğiniz an diyorlar ki bu laikliğe aykırıdır.
O zaman hocam bütün dini özgürlükler laikliğe aykırı.
Ha, o şekilde yorumlanıyordu bu Fransa'dan yani, gelen, Fransa'dan ithal edilen laiklik bu.
Hocam evinizde namaz kılsanız Allah ile iletişime geçiyorsunuz. Dışarıda evet. Da bunun emaresi evet. Görünecektir.
Şimdi buradan ne diye girdik biz buraya? Teokrasi bizim dinimizde yok dedik. Yani gelmiş Hristiyanlar tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirmişler. Kilise, her
o dönem,
şey.
O dönemde değil mi hocam?
O dönemde. Fakat devleti siz yönetiyorsunuz tamam ama toplumun beklediği huzur ve refahı sağlayamayınca bunlar.
Mecbur kalmışlar belki.
O zaman isyan başlıyor toplumda tabandan.
Tabii.
Bunun üzerine buna karşı bir formül olarak laiklik ortaya çıkıyor.
Hocam kardeşim, hepimizin malumu yani Galilei işte dünya dönüyor diye yakmaya kalkmışlar ve pek çok Bruno'yu yakmışlar. Nice hocam filozofu, ilim adamını çok bize bugün basit gelen ilmi gerçeklerden dolayı ceza vermiş. Engizisyon mahkemesi.
Tabii yani.
Çünkü siz bir kilisenin papazını bir üniversitenin başına geçirip de olmayacak bir konuda onu oraya başkan yaparsanız neticesi bu olur.
Ya Cenab-ı Hak Süleyman'cığım ettül emanati ila ehliha buyuruyor. Bak emanetleri ehline veriniz. Bu emir ettu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da emanet ehline verilmediği zaman kıyameti bekleyiniz.
Emanetten kasıt işi bilmek.
Tabii.
Tabii.
İkinci bir şey daha var. Layık olmayan adama ilim öğretmek, layık olmayan adama para vermek, layık olmayan adama sıkıntı. Makam vermek, domuz boynuna inci asmak gibidir. Bu da hadis-i şerif. Şimdi buradan esas bizim dinimizde aslında teokrasi yok. Dolayısıyla laikliğe zemin hazırlayacak ortamı da yok esasında. Fakat Osmanlı Devleti'nde, Devleti Aliye'sinde esas bu siyasetçiler çok kurnaz. Çok uyanık.
Evet.
Devletin mührü kendilerinde. Hazinesi kendilerinde. Kasa kendilerinde. Osmanlı çöküşe doğru gidiyor. Yıkılıyor. Peki bu yıkılışın faturası kime ait?
Tekkelere ve
medreselere ve tekkelere.
Faturayı verelim.
Faturayı kesiyorlar. Kendilerine hiç.
Halbuki hazinenin başında
tabii, değil mi mühür hocam? Mühür de onlarda. Hazine var. De onlarda. Tabii bu siyasilerin cinli.
İstedikleri medrese müderrisini alıyorlar vazifeden. İstedikleri tabii. Şeyh İslam'ı hocam yerinden oynatabiliyorlar.
Ha buna da tekkeler ve medreseler de güçsüz oldukları için onlar da kendilerini savunamamış. Bu sefer onlar da kendi aralarında birbirleriyle bir iç mücadeleye girmişler.
Bir de hocam zamanın şeysi, şu ruhu da çok müsait. Yani 20. yüzyıl artık böyle materyalizmin, icatların böyle önde gitti. Herkesin dine ihtiyacımız yok dediği bir zaman. Yani ilim artık...
Şimdi ya şöyle, süt samur kırk olsa kimse sahip çıkmaz.
Eyvallah.
Osmanlı ihtişam devrini tamamlamış. Artık erimeye doğru ve gidiyor. Çözülmeye doğru gidiyor. Tabii. Herkes bu çözülme sırasında çöküş bir tek tabii siyasi alanda olmuyor. Sanatta da oluyor, ilimde oluyor.
Askeri sahada oluyor.
Her sahada bir çöküş başlıyor. Bu çöküş başlayınca bunun faturası kime ait diye herkes birbirinin yakasına yapışıyor. Böyle bir karmaşa içerisinde o zaman 19. yüzyıl.
Evet.
Ama peki tekkeler ve medreseler niye çökmüş? Burada taassuptan alakalı bak gene.
Oraya bağlayacaksınız.
Niye çöktür? Şimdi tekkelerde adam Şeyh Efendi vefat ettiği zaman oğlu varsa kundaktaki bebek bile olsa ona hilafet veriyorlar.
Taassupun başka bir veçesi.
Tabii o ya da damada veriyorlar. Ve buna çok güzel bir şey var. Diyorlar ki yoldan gelenlere değil de belden gelenlere itibar edildiği için tekkeler çöktü.
O da taassupun değişik bir şeydi hocam.
Evet ama burada şu var. Yani oğul ya da damat olmak hilafet suç almaya
değil, tabii,
manidir.
Tabii, o
ha ehilse,
tabii.
Yetkiliyse zaten onda bir şey yok. O zaman ne oluyor? Oğul da olsa damat da olsa halife bakıyorsunuz aldığı bayrağı daha da büyütüyor, daha da geliştiriyor.
Tabii.
Ehilse. Ki ehil olması gayet normal. Niye o zaman padişahlık babadan oğula geçermiş? Çünkü şartlar öyle getiriyor yani. Padişahın oğlu devlet yönetimini öğreniyor orada.
Tabii.
Muhtarlık babadan oğula geçiyor. Niye? Muhtarın oğlu muhtar hangisi ikametgah ilmi haberi, hangisi nüfusu da sureti bilir. Onların mühürü de biliyor, yerini de biliyor. Basar götürür. O günün şartları öyle getiriyor. Dolayısıyla ehilse o bayrağı alıyor. Halife ister oğul olsun ister damat olsun ama daha ileriye taşıyor. Fakat yok. Sadece oğlu olduğu için ya da damadı olduğu için kifayetsiz, muhteris. Böyle birisine verdiğiniz zaman bakıyorsunuz o tekke
dağılıp gidiyor hocam.
Darmadağın oluveriyor. Çünkü bu iş gönüllü bir iş.
Evet.
Eğer bir şeyh efendi gelen cemaati sohbetiyle, sözüyle etkiler, onlar üstünde feyiz ve bereketi artarsa ve millet de bunu hissederse koşa koşa her zaman gelir.
Ama o şey hocam gönüllülük olduğu için dediğiniz gibi hissettirmezse kimse
geldiniz,
gelmez.
Adam ne sohbetinden feyiz alıyorsunuz ne bir şey.
Ne sükutundan bomboş.
Ne sükutunda hikmet ne sözünde keramet. O zaman tekke darmadağın oluveriyor.
Eyvallah.
O yüzden medreseler niye yıkılmış? Orada da bakmışlar ki müderrisler Osmanlı'da şeyin piramidin en tepesinde. Yani aşağı yukarı şehzadelerle aynı hayat standardına sahip konumdalar.
Müderrisler yüksek
bir konumdalar. O yüzden o müderriste yani profesörler müderriste
diyelim.
Bakıyor ki bu müderrislik çok geçerli.
Onlar da evladına bırakıyor.
Kundaktaki bebeğine icazet veriyor. Ona, bu da müderris.
Buhari şerhi yapabilir
şimdi
diye.
Şimdi doktora hazırlamadan efendim yüksek lisans yapmadan bir adam böyle profesör hemen oluverir mi? Gerçi şimdi profesörlük de ayrı bir dert.
Hocam ayrı
millet
bir konuşma.
Profesör olduktan sonra saçmalamaya
ayrı
başlıyor.
Bir yani, tartışma o da ayrı konusu. Bir
neyse biz nereden nereye geldik esas burada?
Taassuptan geldik hocam.
Hayır bu şeyle Hristiyanlıkla Yahudilik meselesi.
Eyvallah.
Yani Hazreti İsa aleyhisselam Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra geldi ama kilise her şeyi işgal etti. Ama kilise sadece ahlaki ve mistik bir din olduğu için İncil.
Başarılı olamadı.
Onlar dünyevi işlerde Tevrat ile amel ettiler.
Evet.
Ama buna rağmen bu Yahudi bir padişah öyle kızgın ki Musa'nın hakkı elinden alındı diye, İsa da nereden çıktı diye, nerede İsevi varsa, nerede bir Hristiyan varsa onları bir bir öldürüyor hem de işkence ediyor. İşte taassup esas bu.
Hocam aynı şeyi bugün de yapıyorlar aslında. Müslümanlara bu sefer yöneldiler.
Aynı.
Hristiyanları bıraktılar.
Aynı şey tabii İslamofobiye dedikleri.
Evet.
Yani bugün DAEŞ'i kim kurdu? Kim yönetiyor?
Eyvallah.
DAEŞ'i kim yönetiyor?
İşte bir kurşun sıkmadılar hocam bu.
Ya İsrail'e hiçbir kurşun sıkmadı. Evet. Hayır. Kim kurdu? Kim yönetiyor? Eğer bir yere bu süper güçler Avrupalılar, Amerikalılar eğer bir yere girmek istiyorlarsa orada böyle bir örgüt çıkarıyorlar. Kendi tekerlerinde.
Ne çıkarıyorlar?
Mesela Somali'de deniz korsanları vardı. Nereye gitti şimdi bu korsanlar?
Hepsi kayboldu. Somali işgal edildi.
Korsanları çıkarttılar ki oraya bunlar oraya güç çıkartmaya meşruiyet kazansın dünya kamuoyunda. Vay her gün bir gemi kaçırılıyor, adamlar öldürüyorlar filan. Sonra bunlar derler ki orada huzur ve güvenliği sağlamak şarttır. Oraya indiler ve bu deniz korsanlarının işi bitti. Yok ortada. DAEŞ de böyle. Bugün Irak'a, Orta Doğu'ya çöreklenmek için oradaki haritayı yeniden kendi istedikleri şekilde tanzim edebilmek için bunu çıkarttılar. Kendileri beslediler, kendileri büyüttüler. Besle kargayı, oysun gözünü. Şimdi kendilerine döndü.
Bir parça döndü hocam. Tam da değil esasında.
Bunlarda da başka hesaplar, başka eyvallah, hileler olabilir. Ama bizim esas böyle kör taassuptan, fanatizmden, ifrattan ve tefritten kaçınmamız lazım. Bizim dinimiz orta yol. Orta yol dediğimiz ne? Ne ifrat?
Ne tefrit.
Ne tefrit. Caddenin tam ortasından yürümek. İstikamet, sırat-ı müstakim dediğimiz yol bu. Biz adaleti hep mahkemelerde arıyoruz. Esas adalet, duygularda da adaleti temin etmemiz lazım bizim. Duygularımızda da adil olacağız.
Sevgide, muhabbette.
Sevgide, muhabbette, her şeyde.
Hocam dolayısıyla mesela biz mümini çok severiz ama bir gayrimüslimin haksızlık yapamayız. Yani mümini çok severiz ama gayrimüslim eğer haklıysa bir davada bu Müslüman diye onu kayıramayız. Gayrimüslimin hakkını veririz. Yani dediğiniz gibi mesela Yahudi hocam bu yok. Her zaman Yahudi haklı.
Ya şimdi bakın şeyde bizim mecliste tahkim kanunu görüşülüyor. Anayasa değişikliği. Tahkim ne? Türkiye'de gelip yatırım yapan yabancılar eğer Türkiye'de bir anlaşmazlığa düşerlerse
uluslararası mahkemeye mi diyorlar?
Bizim yargımıza güvenmiyorlar. Sizin yargınız bağımlı diyorlar. Tabi bir yargı. Objektif kriterlere göre karar vermiyorlar. Dolayısıyla sizin de bizim de kararına saygı göstereceğimiz bir hakem heyeti kurulmasına izin verin de biz de buna anayasa değişikliğiyle çıkarttık bunu.
Evet.
O zaman ben mecliste konuşma yaparken dedim ki ya bakın eğer yabancılar bizim yargımıza güvenmeyip yargımızın bağımsızlığına güvenmeyip de tahkimi bizden istiyorlarsa gelin eğer dedim esas bizim yargımızı uluslararası standartta bağımsız bir yargıya dönüştürelim. Üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir yargıdan hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir yargıya geçelim. Bunun en güzel örneğini Peygamber Efendimiz vermiş dedim. Kureyşli bir kadın hırsızlık yaptığı zaman Kureyş kabilesinin ileri gelenleri toplanıyorlar.
Aracı oluyorlar, yapmayın.
Bizden böyle bir kadının yüz kızartıcı bir suçtan ceza alması Kureyş kabilesinin şanını, şerefini lekeler.
Evet.
O zaman diyor gelin Peygamber Efendimize torpil gönderelim de diyor bunu affetsin.
Hem de en sevdiği insanı ama, aracı
ama,
yapıyorlar.
Ama kim? O çok dikkat çekildi bana göre. Peygamber hocam. Efendimizin sözünden hiç çıkmayacağı kim? Enes İbni Malik.
Peygamberimizin hizmetçisi.
Ya 23 yıl hizmet etmiş. Şimdi onu hiç kırmazmış. Ve onu gönderiyorlar. Şimdi Hazreti Ebu Bekir değil. Hazreti Ömer değil. Hazreti Osman değil.
Nasıl
Hazreti
geçen? Ali değil. Sevdiğim
ya
birisi.
Bakın. Yani kölesi, kölesinin çocuğu. Bunlar nasıl Peygamber Efendimiz üzerinde etkili? O da dikkat çekici bir konu. Gidiyor Enes İbni Malik istiyor. Ya Resulallah böyle böyle deyince ya Enes diyor. Allah'ın koyduğu bir kanunun benim gibi aciz bir kul tarafından değiştirilmesini mi istiyorsun? Vallahi de yapamam, billahi de yapamam.
Ya kızım Fatıma olsa.
Bu hırsızlığı yapan kızım Fatıma da olsa eli kesilecektir. Sizden önceki kavimler zenginleri suç işlediği zaman affettiler, fakirleri suç işlediği zaman cezalandırdılar ve o yüzden de yıkılıp gittiler. Bak, zulm ile abad olanın sonu berbat olur. Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Sultan Mehmet Camii'ni yapan Rum mimarın kolunu kestiriyor.
Alçak yaptığı için.
Ondan sonra bu adam mahkeme veriyor. Mahkemede başka da Molla Gürani. Molla Gürani kim? Şehzadeliğinde Fatih Sultan Mehmet'i yetiştiren en önemli ve üzerinde en etkili hocalardan. Herkes benim önüme geldi mi tir tir titrer diyor Fatih Sultan Mehmet. Ben de Molla Gürani'nin önüne vardığım zaman titrer.
Eyvallah. Böyle bir muhabbet.
Ve mahkemeye geliyor Fatih Sultan Mehmet Han. Şaşağı deptebeyle tabi Osmanlı Devleti Aliyesi'nin başı. Geliyor oturuyor sanık sandalyesine. Molla Gürani diyor ki beyefendi diyor şu anda siz orada sultan sıfatıyla bulunmuyorsunuz.
Burası sanık.
Sanık sıfatıyla bulunuyorsunuz lütfen ayağa kalkın diyor. Neticede yargılanıyor ve Fatih Sultan Mehmet'in haksız yere Rum mimarın kolunu kestirdiğine hükmedilerek kısasa kısas hükmüyle efendim o Fatih Sultan Mehmet'in kolunun kesilmesine hükmediliyor. Bunun üzerine o mimar diyor ki eğer bir ülkede o devleti Aliye'nin başıyla gayrimüslim bir tebaa yargılanıyor ve gayrimüslim bir tebaa haklı çıkarılıyorsa o din hak dindir.
Diyerek.
Ve o kanunlar hak kanunlardır diyerek Müslüman oluyor. Ve diyor ben hakkımdan vazgeçtim diyor affediyor Fatih Sultan Mehmet Han. Şimdi burada fanatizm dediğimiz zaman şimdi işte Boko Haram'ıydı yok Daişi'ydi yok bilmem neydi adamlar. Bir sürü adam öldürüyor. Eğer teröre bir kurban lazımsa hiç önemli yok muhatabın ölenin. Maktulün hiç önemi yok. Hiç de suçu olmadığı halde adam geliyor otobüs durağını tarıyor ve bir sürü adam öldürüyor. Bir, bu adam toplumun bütününe düşman bir anlayışı olan adam ancak bu eylemi yapabilir. Herkese düşman. Öyle bir düşman hale getirilmiş.
Evet.
Aksi halde orada senin amcan olur, dayın olur, akraban olabilir.
Dindaşın bile olabilir.
Dindaşın filan olabilir. Kısasta sizin için hayat vardır diyor ya. Esas suçlu varsa, suçluya bu işi yaparsan belki bir derece affedilebilir. İslam hukukunda ihkakı hak yok bir adamın. Kendi uğradığı haksızlığın cezasını kendisinin vermesi hakkı yok.
Evet.
Hukuk verir. Devletin hukuk sistemi.
Yani hocam bunu kısası da devlet verir.
Devlet verir.
Kendi kendinize
adam
kısas.
Adam kendi kendine veremez.
Yapamazsınız.
Ama ben burada söylemek istediğim
bir parça hani anlaşılır.
Şimdi diyorsunuz adam orada geliyor işte Paris'teki yok bizim Ankara'daki şeyi canlı bomba patlatıyor bir adam. Bunu da din adına yapıyor.
Maalesef.
Peki oradaki ölen adamlar ne suçu var?
Polis de ölüyor, Müslüman da ölüyor. Hepsi de ölüyor. Ölüyor yani. Çocuk ölüyor.
Böyle bir şey düşünülemez. Bu taassup. Bu fanatizm. O yüzden burada Hazreti Mevlana bize bu Yahudi padişahın şahsında esas bize de dersler veriyor. Biz de önyargılı efendim taassupla, fanatizmle, ifrat ve tefride kaçarak yanlış işler yapmaktan kendimizi korumamız lazım. İşte bununla ilgili aslında Ahdi İsa budu nevbeti an o. Anı o. Diyor ki peygamberlik zamanı ve nöbeti Hazreti İsa Aleyhisselam'daydı. Ve Hazreti Musa'nın devri geçmişti. Canı Musa u ve Musa canı o. Esasında İsa Musa'nın da canıydı. Efendim İsa da Musa'nın canıydı.
Bunlar
birbirlerini tamamlıyorlar bunlar. Çünkü tabii. Allah'ın gönderdiği peygamberler. La nüferriku beyne ahadim min rusul. Biz hocam, peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız.
Yine hocam İslam'ın üstünlüğü. Biz İsa'yı da kabul ederiz, Musa'yı da kabul ederiz. Halbuki hocam Yahudiler Hristiyanlığı kabul etmiyor. Hristiyanlar bizi kabul etmiyor. Hepsine bakıyorsunuz hocam, hepsine bir taassup.
Evet. Tabii burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. O peygamberler var ya, biz o peygamberlerin bazısına faziletçe üstün kıldık. Men kellemallahu, onlardan bazılarını Allah onları
konuşturdu.
Onunla. Konuşturdu, kendisi konuştu. Ve rafa'a ba'dahum derecat, ve bazısına derece olarak yüksek kıldı. Ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinat, ve İsa'ya da apaçık deliller verdi. Hani o amaları
mucizelerini
açıyor.
Evet.
Tedavisi imkansız hastalıkları tedavi ediyor, ölüleri diriltiyor.
Diriltiyor.
Ve eyyednâhu bi ruhul kudüs, ve onu ruhul kudüs'te de teyit ettik Cebrail aleyhisselam.
Evet.
Şimdi burada eğer medeniyet tarihinde insanlığın geçirdiği merhaleleri iyi incelediğimiz zaman aslında bu ayeti apaçık görüyoruz biz. Yani peygamber, her bir peygamber kendi zamanında toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu konularda en mahir, en uzman insan olarak gönderilmiş bir defa.
Evet.
Vahiy tarafını bir kenara bırakıyoruz. Vahiy tamam.
O zamanın ruhuna uygun.
Evet, o zamanın şartlarına, toplumsal gelmiş. İhtiyaçlara uygun olarak gelmiş. Bu yüzden mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'dan biz tarımı öğrenmişiz. Hani Kabil'le Habil'in
kavgasında
var ya, karganın şeysi var ya, yani karga bakmış bir şey avlamış avını, sonra yemiş, artığını gömüyor. O da şeyde Kabil de Habil'i gömüyor mesela,
evet.
Oradan.
Her şeyi sonra, hocam sıfırda öğreniyorlar.
Ama tarım devrimi, ziraati insanlık Hazreti Adem'den öğreniyor. Geliyorsunuz İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam kim? Terzilerin piri. O tekstil peygamberi. Terzilik, biçme, dikme, kumaş, bunların imalatı, örülmesi, yapılması. İnsanlık Hazreti Nuh Aleyhisselam ile denizlere açılmış. Denizciliğin peygamberi Gemicili Hazreti Nuh Aleyhisselam. Biz ona dağ gibi gemiler yapmasını öğrettik buyuruyor Cenab-ı Hak.
Dağ gibi diyor mu hocam?
Dağ gibi. Öbür taraftan geliyorsunuz Davud Aleyhisselam.
Demircilik.
Davud Aleyhisselam güzel sesin, güzel namenin, musikinin peygamberi, estetiğin peygamberi. Aynı zamanda metalürjinin ve maden devrinin peygamberi. Biz Davud'un elinde demiri su gibi akıttık.
Yumuşattık.
Elinde erittiği suyu kalıplara dökerek ona zırh dokuma sanatını öğrettik. Bugün sanayinin esas temeli budur. Her parçayı eritiyorsunuz, metal parçayı kalıbına koyup donduruyorsunuz. Uçak meydana geliyor, yapılıyor. Efendim uydular yapılıyor. Her şey buna göre yapılıyor.
Evet.
İşin temeli bu, metalürji. Bunun şeysi de, piri de Hazreti Davud Aleyhisselam. Bizde demircilerin piri diye geçiyor.
Evet.
Dolayısıyla ticaretin piri Allah'ın Resulü Efendimiz. İster bunu siz dünyevi ticaret deyin, ister bir manevi ticaret.
Uhrevi ticaret deyin. Evet. Hocam peygamberlerden devam ediyorduk. Peygamberlerin mesleklerinden her bir peygamberin bir mesleğin banisi, kurucusu olduğunu söylemiştik. Hazreti Davud Aleyhisselam demirciliğin güzel sanatların, estetiğin peygamberi demiştiniz.
Evet. Burada şunu söylemek istiyoruz biz. Burada her bir peygamberin getirdiği vahiy de zamanındaki insanların ihtiyaçlarını görerek, onların problemlerini çözmek için gelen kitaplar. Peygamberler bu yüzden gelmiş. Şimdi burada bu Yahudi hükümdardan bahsederken ne diyor şey? Şah-ı Ahvel, gertter rah-ı hüda, andu demsaz-ı hüdayi racuda. Şimdi diyor ki Şah-ı Ahvel, bu şaşı padişahtı diyor. Bundan önceki bir şeyde hikayede biliyorsunuz, hani usta diyor ki git şu
şeyi getir diyor.
Camekandaki şişeyi getir. Tabii çırak şaşı.
Hangisini diyor?
Ha. Adam biri iki gördüğü için hangi şey getireyim ustacığım diyor. Evladım diyor orada bir tane şişe var. Hayır diyor orada iki tane de şişe var. O zaman diyor o şişeyi kır. Şişeyi kırdıktan sonra bakıyor ki iki şişe de ortadan kaybolmuyor. Aslında şişe bir tane. İşte burada da diyor ki bu şaşı hükümdar Allah yolunda birbirinin canı olan, birbirinin evet. tamamlayıcısı olan efendim iki peygamberi ayrı görüyordu adam.
Onlar tek peygamberdi aslında mana olarak.
Bütün peygamberler tek Hazreti de. Adem'den Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar tevhidi getirmişler.
Hepsi kardeş.
Ama arada zaman zaman bu peygamberler arasındaki vakit vakit uzayınca dinlerde bozulmalar efendim. Bunu da gene insanlar yapıyor. O bozulmalardan dolayı bakın insan çizgiden çıkmaya başlayınca yeni bir peygamber geliyor.
Düzeltiyor.
Dağılan anlayışı, dağılan insanları topluyor, tekrar hak yoluna yönlendiriyor. Belli bir süre geçiyor, bu gene insanlık dağılıyor. Belki de insanlığın gelişimiyle yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor.
Yeni bir din, daha güçlü bir din.
Dağılmayı durdurmak, yanlış anlamaları gidermek için yeni bir peygamber ve kendi zamanın ihtiyaçlarında da onlara önderlik yaparak, onların problemlerine yol göstererek, çözümler getirerek hidayete sevk etmeye çalışıyor. Dolayısıyla peygamberler birbirlerinin tamamlayıcısı, asla birbirlerinin düşmanı değil. Hiçbir peygamber diğer bir peygamberi yalanlamamış.
Ama hocam bu dediğin sadece şu anda İslamiyet'te geçerli. İslam'ın bakış açısı bu. Diğer dinlere baktığımız zaman işte Yahudilik Hristiyanlığı kabul etmiyor. Hristiyanlık İslamiyet'i kabul etmiyor. Devamlı bir çatışma içinde diğer dinler.
Şimdi işte fanatizm budur. Evet. Bak, fanatizm budur esas.
Hocam İslam herkesin hakkını veriyor. Evet. Herkese saygı gösteriyor. Hatta hocam size bir örnek vereyim. Batı'da İsa Aleyhisselam'la alakalı çirkin bir film çekilmişti hocam. O filme en çok itiraz edenler Müslümanlar oldular. Hristiyanlar bile şaşırmışlar. Ya diyorlar peygamber bizim peygamberimiz veya bizim tanrımız size ne oluyor? Bilmiyorlar ki Müslümanların gözünde ha Hazreti Peygamber'e hocam kötü söz söylemişsiniz. Hazreti İsa'ya kötü laf etmişsiniz. Aynı esasında değişen bir şey yok.
Evet.
Biz ayrı ayrı etmiyoruz yani. Musa da bizim.
Beyne ahadim min rusulü. Rahmetli Muzaffer Ozak Hoca Efendi.
Evet.
İşte Amerika'ya gidiyorlar. Yatsı namazı vakti geliyor. Diyorlar ki bir namaz kılalım. Nerede kılalım? Kiliseye gidelim. Papazdan rica edelim. Papaza gidiyorlar. Biz de işte İstanbul'dan geldik böyle böyle. Namaz kılmak istiyoruz. Kiliseye de bize fırsat verir misiniz? Hay hay buyurun diyorlar. Neyse namaz kıldıktan sonra papaz bunlara izzet ikramda bulunuyor. Sonra diyor ki ya bak geldiniz siz Müslümansınız. Kilisemizde ibadet etmek istediniz. Biz de kapımızı ardına kadar açtık. Size bu imkanı verdik. Biz de İstanbul'a gelsek de Ayasofya'da ibadet etmek istiyoruz, ayin yapmak istiyoruz. Bize bu fırsatı verir misiniz diye soruyor. Diyor ki papaz efendi diyor. Bak biz Hazreti İsa aleyhisselam diyoruz. Muhammed aleyhisselam bizim nasıl peygamberimizse Hazreti İsa da bizim peygamberimiz. Dolayısıyla kiliseler de bizim mabedimiz.
Biz onları kabul ediyoruz.
Ama siz de gelin Muhammed aleyhisselam deyin. Onun peygamberliğini kabul edin. Bizim camilerimiz de size ardına kadar açık olsun.
Eyvallah, gayet güzel bir cevap vermiş hocam.
Tabii biz peygamberleri gerçekten birbirlerinin devamı, birbirlerinin tamamlayıcısı. Ve bunun en sonu kim? En sonuncusu Allah'ın Resulü.
Selamünaleyküm ve selam.
Şimdi Elem Neşrah suresini okuyordum geçenlerde. Elem Neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. Senin göğsünü yarıp açmadık mı? Göğsüne ferahlık vermedik mi? Göğsü açmak esasında göğüs darlığını, iç sıkıntısını gider.
Evet.
İç ferahlığı vermek manasına. Tabii çocukluğundan Miraç mucizesine kadar Peygamber Efendimiz üzerinde 4 adet bu şerh-i sadr uygulanmış. Bu şerh-i sadrı şakk-ı sadr şeklinde değerlendirerek kalp ameliyatı olmuş. Kalbini çıkarılmış, zemzemle yıkanmış. İçindeki beşeri zaaflar giderilerek yerine ilim, hikmet doldurulmuş. Bu şakk-ı sadr meselesi, yani gerçekten kalbinin yarılıp ameliyat olması meselesi ihtilaflı. Ama manevi bir tasfiye süzgecinden geçirildi.
Bunda şüphe yok.
Esas vahyi alabilecek kıvama gelmesi için bir kalp tasfiyesinden, bir nefs tezkiyesi sürecinden geçti. Ondan sonra vahyi alabilecek kıvama geldikten sonra vahyi kendisine indirilmeye başladı. Bu beşer olmanın getirdiği zaafların giderilerek vahyi alabilecek bir olgunluğu yakalaması anlamında. Sonra Lemleşrah leke sadrak ve vedana anke vizrak, senin üzerindeki o yükü hafifletmedik mi? Yük nedir? Müzzemmil suresinde gece kalk ey Habibim, gecenin yarısından fazlasını, yarısını, hiç olmasa üçte birini kalk ihya et. Çünkü diyor biz inna senülki aleyke kavlen sakila, sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Bu vahiy indireceğiz sana. Peygamberlik sorumluluğu vereceğiz. Esas ağırlık o işte. Ama bu ağırlığı hafiflettik diyor senden Cenab-ı Hak. Peki bu ağırlık nedir? İnna aradnal emanete ales semavati vel ardı fe ebeyne en yahmilneha ve hamelehel insan. Hilafet yükü ağır bir sorumluluk. Arz ve sema bu ağırlıktan korktu. Onu taşımaya, kabullenmeye cesaret edemedi, kaçındı. Ama onu insanoğlu yüklendi diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir ağır. Lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin, eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i dağlara indirseydik, le ra'eytehu haşi'an mütesatti'an min haşyetillah. Allah'ın azametinden, Allah korkusundan dolayı o dağın darmadağın olduğunu görürdün. Hazreti Musa aleyhisselam erini, ya Rabbi diyor, kendini bana göster de seni
bir göreyim. Bir göreyim mi? Bakayım diyor.
وَلَاكِنْ اُنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Bak, şu dağa bak. Eğer o dağ yerli yerinde durursa o zaman sen beni görebilirsin. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. Musa'nın Rabbi o dağa tecelli ettiği zaman جَعْلَهُ دَكَّنْ. Dağ darmadağın oluverdi. Un ufak oluverdi.
Ya.
Sonra Musa ne oldu? Dikkat. Hazreti Musa da o dehşeti görünce bayılıp düştü.
Tabii.
Ağırlık bu. Ve vada'na anke vizrake, senin sırtını, kemiklerini çatırdatan o yükü.
Kaldırmadık.
Efendim, almadık. Senin üstünden hafifletmedik mi? Taşıyabileceğin hale getirmedik mi?
Evet.
İşte bu vahyin ağırlığını taşıyabilecek, beşerken nebi kıvamına gelmesi için geçtiği süzgeç. Bu bütün peygamberler için kullanılmış. İstifa, istafeytüke, yestafi, istafaki.
Seçmek.
Estafi.
Ve şey mi hocam, orada tasfiye de var değil mi?
Tedrici bir temizlik, istifa. Peygamber Efendimizin, bugün pek çoğumuzun çocuğunun, torununun adı Mustafa. Peygamber Efendimizin vasf-ı cemili Mustafa ne demek? Tasfiye edilmiş işte. 4 defa bir tasfiye süzgecinden evet. Geçirilmiş. Beşerken vahyi alabilecek kemale kavuşturulmuş. Bu tasavvuf ilmi de esas bu esasında. Bak, tasavvufun kaynağı da arındırma, arınma ise eğer, aslı bundan, bu istifadan geliyor, bu evet. Mustafa'dan geliyor. Peygamberler üzerinde uygulanan tasfiye sürecinin, tasfiye-i kalp sürecinin, tezkiye-i nefs sürecinin bir ilim haline getirilip, bugün insanların kendisinin de bu yola girmesini sağlamaya çalışmak. Tasavvufun hem aslı Kur'an-ı Kerim'de var, buradan anlıyoruz, hem de metodu da burada var, metodolojisi. Nereden buraya geldik biz? Hah, yine devam ediyor şey. Biz peygamberlerden başladık ya.
Hocam iyi oldu ama peygamberlerle alakalı genel bir bilgi vermek gerekiyor ki belki dinleyicilerimiz arasında hani niye böyle işte peygamberimiz var, diğer peygamberler var evet. Falan gibi bir şey eksiklik olabilir. İyi oldu i̇şte, yani.
İşte peygamber efendimizin devamını da söyleyelim. O zaman güzel ifade buyurdunuz. Ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak, sırtını çatırdadan yük. Ve rafa'na leke zikrak, senin zikrini, senin isminin anılmasını yükseltmedik mi? Şimdi Hazreti Peygamber'i sıradanlaştıranlar, o da bizim gibi bir insan diyenler, sadece Hazreti Peygamber'i değil, diğer bütün peygamberleri hem küçülten hem küçümseyenler, buna sözüm ona yeni hocalar da çıktı ya burada.
Maalesef hocam.
Ya, halbuki burada Allah'ın adını yükselttiği bir peygamberi ve peygamberlerin şanını hangi kul, hangi sözüm ona hoca küçültebilir?
Zaten hocam küçültemiyorlar ki, kendileri küçülüyorlar.
Ha, ama burada bunu yorumlarken diyorlar ki bak, ya yuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
İnnallaha yusalli hocam. Allah diyor.
Evet, innallaha yus. Evet.
İnnallaha ve melaiketehu yusallune alen nebi.
Ha bak.
Önce Rabbim, Allah kendim ben i̇şte yaparım diyor.
Burada işte bak, ve refa'na leke zikrek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ezanda, kâmette, efendim hamdelede, salvelede Cenab-ı Hak kendi isminin yanına koyarak senin şanını yüceltmedik mi? Hatta şey diyor ki Ebu Hayyan diyor ki bak Cenab-ı Hakk'ın ismi Mahmud, Habibi Edibi'nin adı da Muhammed, aynı kökten geliyor. Bu da beni çok dikkatimi çekti. Ve refa'na leke zikrak. Senin şanını yüceltmedik mi? O yüzden bugünün böyle bazı insanların kafasında Hazreti Peygamber'le ilgili, Kur'an-ı Kerim'le de ilgili küçültmeye çalışanlar var. Halbuki din ve men yuaz...
Men yuazmi şairallahi...
Ha, Allah'ın şairine...
Min azmil umur.
Evet, ona hürmet etmek.
Hocam din demek şairi
tabii,
tazim etmek.
Ezanı, tabii, kutsallık üzerine
cami,
kurulmuş.
Peygamberi...
Kutsallık üzerine kurulmuş din.
Hatta hocam bir hoca efendi insanı tahkir etse, yani ilimden dolayı, yani bu hoca doktorlar gibi değil, mühendisler kadar bana faydası yok diye onu böyle kötü muamele yapsa hocam, imanı tehlikeye giriyor.
Demin siz bir şey söylediniz ya, bak esas onlar peygamberler küçülmez. Kendileri kaybederler.
Aynen öyle hocam.
Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i sıradan basit bir gazete gibi, günlük gazete gibi bir kitap telakki etseniz. Abdestli de okunur, abdestsiz de okunur, yatarak da okunur, otururken okunur, tuvalette okunur.
Haşa. Deseniz
kaybedersiniz. Esasında burada buna inanan, bunun böyle olduğuna inanan adamın kendisi kaybeder.
İstifadesi azalır.
Altı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, emir ve yasaklarının, hadislerin, emir ve yasaklarının etkisi üstünde sıfırlanır. Kaybeden o olur.
Okusa da faydalı.
Ne Kur'an-ı Kerim'e, evet, ne hadislere, ne peygambere asla halel gelmez. Siz bu anlayışı sergilediğiniz zaman ondan sonra esas kul kaybeder. Bu tip hocalar kaybeder. Sonra ona uyanlar da kaybeder. O yüzden bu kutsama meselesini haşa tapınma şeklinde değerlendirmek doğru değil. Müslüman Cenab-ı Hakk'ın yerini de bilir, peygamberin yerini de bilir.
Peygambere Tanrı demez, Hristiyan
Tanrı demez, gibi. Peygambere gidip ibadet etmez, evet, ona secde etmez. Allah'a, kulluk sadece Allah'a. Allah sevdiği için biz peygamberleri severiz. Cenab-ı Hak ona rahmetellil alemin demiş, üsve-i hasene demiş, hatemün nebiyyin demiş ayetlerde.
Evet.
İşte innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Her cuma müezzinler okuyor ya hutbeden
ayet
önce.
Ayet-i kerime değil mi hocam?
Aynı yani, ayet-i kerime. Şimdi Allah'ın şanını yücelttiği peygamberleri kim küçültebilir? Aklıma bu geldi de o yüzden.
Nitekim hocam küçültemiyorlar elhamdülillah. Hocam evet, hani biliyorsunuz Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'in erkek çocuğu olmadığı için ebter diyorlar. Halbuki Allah onların soyu ebterdir diyor. Hakikaten hocam bugün mesela Ebu Cehil soyu diye bir soy var mı? Ebu Leheb'den geldim.
Benim, hepsi bitti gitti.
Bitti. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam ehli beyti, şerifler, seyitler her ülkede hocam ciddi manada var elhamdülillah. Sadece hocam hani nesep olarak bile baksak var. Kaldı ki zikir meselesine gelirsek hocam bugün elhamdülillah dünyada en çok zikredilen peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Demin işte o söyledi ki hani bu şaşı çırak hikayesini burada misal veriyor Hazreti Mevlana. Goft üstad ahvelira kendera rev burunar ezvisak an şişera. Usta şaşı çırağını çağırdı. Dedi ki bak içeriye gir. Şu raftaki şişeyi, cam mekandaki şişeyi al getir. Şimdi adam şaşı. Hani körle yatan şaşı kalkar diyor ya.
Eyvallah.
Adam biri iki görüyor. O yüzden adam da gidiyor. Goft ahvel, bu çırak var ya. Zan du şişe men guda. Bu şaşı çırak dedi ki ustacığım bu şişelerden hangisini getireyim?
Sağdakini mi soldakini
evet
mi?
Pişe tu arem bikun şerhi tamam. Diyor ki bunu bana iyice anlat da iki tane şişe var diyor şimdi rafta.
Yanlış getireyim.
Hangi şişeyi getireyim ben? Bunları iyi bir sağdakini mi getireyim, soldakini mi getireyim, evet, yeşilimi getireyim, kırmızıyı mı getireyim? Bunun üzerine goft üstadı üstad an du şişe ni istirif. Git oğlum diyor ya bak raftaki şey iki tane değil diyor.
Bir tane.
Bak. Ahveli bugzar efsun bin meşev. Şaşılığı bırak da diyor.
Adam gibi gör.
Fazla görücü olma diyor. Bak ne eksik göreceksiniz, ne fazla göreceksiniz.
Hocam çok ilginç bir konuya girdik şimdi.
Esas göz oldur ki hakkı göre.
Evet.
Doğruyu göre. Olanı olduğu gibi görmek marifet. Olması geldiği gibi ya da canımızın istediği gibi olanı
fazla
görmek
ve eksik değil.
Değil. Ne fazla ne eksik. Bu şey tebliğde de böyle bu. Eğer rivayet ediyorsanız bir haberi. Tebliğ ederken kendi ne ilave yapacaksınız ne eksik rivayet edeceksiniz. Onu tırnak içerisine koyun. Deyin ki bak bu söz bu. Sonra önüne ve arkasına siz kendi sözlerinizi getirebilirsiniz.
Ben böyle anlıyorum diyebilirsiniz.
Ama başkasının sözüne kendi sözlerinizi katarak o sözü de sulandırma.
Zaten hocam Tevrat ve İncil'in tarifinde diyorlar ki bazı alimler bu yorumları hocam Tevrat'ın içine kattılar. Yorum da esasında ilahi değildi ama böylece papazların işte hahamların sözleri ilahi söz gibi anlaşıldı diyorlar.
Ya bizde de mevzu hadisleri var mesela. Mevzu hadisleri nasıl türetilmiş?
Bu şekilde belki.
Aynı bu şekilde.
Yorum yapıyor.
Hatta şöyle söyleyelim biz. Toplum psikolojisini biliyorlar insanlar. Dolayısıyla kutsallar burada istismar ediliyor.
Evet.
Adam İrfan Gündüz'ün sözü desen kimse inanmaz.
Tabii.
Ama ben diyorum ki kendi sözüm ama altına imza hadis diyorum mesela.
Deyince söz bu sefer
veya işte Mehmet Akif'in sözü diyorsun mesela toplumun kabul ettiği yani imzasına itibar ettiği adamların adını koyarak siz kendi fikirlerinize toplumda yer açmak istiyorsunuz.
Eyvallah.
Yani bugün her kutsal istismar ediliyor maalesef.
Maalesef.
Hazreti Ali istismar ediliyor. Peygamber Efendimiz istismar ediliyor. Kur'an-ı Kerim istismar ediliyor.
Bazı milli kahramanlar
hakeza. Kahramanlarımız istismar tabii. ediliyor. O yüzden burada bize de çok ciddi bir ders veriyor Hazreti Pir. Ne fazla görün ne eksik görün.
Hocam mesela tecessüs fazla görmek. Yani bir insan acaba odasında benimle alakalı ne konuşuyor veya iki arkadaş ne konuşuyor? Senin bunu dinlemeye görmeye hakkın yok. Tamam bir şeyler konuşuyorlar ama.
Zaten bela tecessüsünün manasını birbirinizin casusu olmayın diyor Allah. Arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun casusu olmayın. Açığını aramayın.
Evet.
Şimdi kendinize gözle bakıyorsunuz. Arkadaşınıza mikroskopla bakıyorsunuz.
Olmaz. Ya onun hayatına bakarken mikroskopla bakıyorsunuz.
Kendine bak. Kendine mikroskopla bak.
Eyvallah.
Arkadaşlarına çıplak gözünle bak.
Eyvallah.
Ki burada benim çok sevdiğim bir şey var. Velilerden birisi diyor ki Allah insanoğluna organları belli bir oran dahilinde vermiş. Ne kadar göz lazımsa bir insana o kadar göz vermiş. Fazlasını da görmeyeceksiniz.
Eksiğini de
görmeyeceksiniz. Yok arkadaş ben gözüme mercek takarak mikroskop gibi görmek duvarın istiyorum derseniz.
Göreyim.
Yok hayır. Bırakın elinize baksanız. Elinizin üstünde oynayan mikromları seyretseniz.
Zaten...
Elinizi kesip atasınız
eyvallah.
Gelir.
Eyvallah. Yemek yiyemezsiniz.
Yemek yiyemezsiniz.
Su içemezsiniz.
Duvarın arkasını göreyim derseniz orada olan şeyleri, aleyhinize konuşmaları filan mesela.
Duyarsanız herkese küsersiniz. Hocam.
Evet.
Eyvallah.
Kulak da öyle.
Eyvallah.
Casus kulağıyla dinleyeceğim ben arkadaş. Deseniz,
arkadaşınız kalmaz hocam. Herkesi
kalmaz hayır. Şu duvarın arkasında size ana avrat söyen adamın o sövgüsünü duyarak burada nasıl yaşayacaksınız?
Veya yengenin arkanızdan yine eve pirinç almadı.
Evet.
Hocam sizin örneğiniz var ya.
Evet.
Hani hanımlar diyorsunuz eğer boşanma hakları olsa şeriata göre bir kilo pirinç için adam boşarlar.
100 defa. Ya zaten benim sözüme hiç kıymet vermezsiniz de işte.
Bir kilo pirinç adamı boşadım der gider. Hocam şimdi çok güzel bir konuya geldik ama inşallah bu hafta bize verilen süre yetti. Biraz da dinleyicilerimiz hocam heyecanlansınlar. Bu çırağın cam meselesini. Kıymetli dinleyicilerimiz bu haftalık süremiz doldu. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla.
Güzel olur.
Buyurun hocam bak, birkaç dakika daha yapabiliriz.
Organları belli bir nispet dairesinde verdik meselesi var ya. Ne kadar kulak lazımsa o kadar kulak vermiş Allah. Yani ne kadar duymamız gerekiyorsa. Casus kulağıyla duyalım yok.
Evet.
Stetoskopla duyalım yok böyle bir şey. Ne fazla duyacaksınız ne eksik.
Eyvallah.
Çünkü o zaman insan yaşanmaz hale gelir.
Hayat çekilmez hale gelir değil mi hocam?
Ağzınız. Bak burada diyor ki esas.
Evet.
Allah kocaman vücuda göre ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki sebebi var. Bir, ağız tüketici bir organ.
Az ye.
Herkes.
Az tüket.
Ne kadar üretirse üretsin. Allah insanları tüketimde eşit yaratmış. Üretimde eşit yaratmamış. Herkese ufacık bir ağız vermiş. Herkesin günlük kalori ihtiyacı 2500 kalori. Ya ben çok zenginim arkadaş, bugün 5000 kaloriyle besleneceğim deseniz. Adam 30 yaşında şeker hastalığına müptela olur, ondan sonra ömrünün sonuna kadar patates haşlamasıyla çavdar ekmeğine talim eder.
Eyvallah, ilahi adalet
demek
yetişir.
Ki burada insan vücudu kadar üretecek ama ağzı kadar tüketecek. Bak çok üreten az tüketen insan tipi.
Hocam zaten ben şöyle geçen bu sözünden sonra biraz tefekkür ettim. Mesela diğer hayvanlar bize göre küçük bile olsa. Diyelim köpeği düşün hocam. 40-50 kilo bir köpek. Ama ağzını açtığı zaman bizim evet. 30 mislimiz kadar
ağzı var.
Ağzı yılan. Var. Demek ki çok yemesi gerekiyor. Tabii, hayvanın tabii. Ona göre evet. Allah öyle yaratmış. Şefetine göre yaratmış.
Biz kendimize göre bakıyoruz. Tabii, tabii. Yani burada evet. Şimdi insanlara baktığınız zaman insanlar üretip ürettiğine göre değerlendirilmiyor. Tükettiğine göre değerlendiriliyor. Ne kadar çok adam tüketiyorsa o adam iyi bir adam diyorlar.
Maalesef.
Halbuki öyle değil.
Doğru.
Ne kadar çok üretiyorsa o adam esas hürmet edilmesi gereken eli üpülesi adam, üretken olan adam. Ve
az tüketen diyelim.
Az tüketen.
Eyvallah.
Dolayısıyla bir son bitiriyorum bunu.
Eyvallah.
O da ki bir tek hani tüketici organımız ağzımız var dedik ya. Bir de insanlar vücudu kadar düşünüp ağzı kadar konuşması gerektiğini göstermek için.
Eyvallah.
Yani çok düşünüp bizim az konuşmamız lazım. 1000 defa düşünüp eyvallah. Bir defa söylememiz lazım.
Eyvallah.
O yüzden organlarımızı da çok iyi kullanmamız lazım. İşte burada Hazreti Pir ne fazlasını eksik, ne fazla. Görecek evet. Ne eksik görecek. Tavus kuşu var ya
evet.
Hep renklerine ve tüylerine bakarak gururlandığı için ayağının çirkinliğini görmez, önüne de bakmaz.
Düşermiş.
Hep çukurlara düşerek orada debelenir, sonra kalkar gene yürür. Gene ayağına bakmaz, önüne bakmaz.
Yine tüylerine
çünkü
bakar.
Tüylerine bakar. O yüzden eksik de görmeyeceğiz, fazla da görmeyeceğiz. Eyvallah. Eksik de duymayacağız, fazla da
eyvallah. Duymayacağız. İkisi de aşırılık oluyor. Evet. Muhterem dinleyicilerimiz, programı tekrar kapatıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta aynı konuya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.